Beyru Radyo sunar. Sesli anlatım. Ailemiz içinde bildiğiniz doğrular gerçek değil. Birçok şey çarpıtılarak size anlatılmıştır. Bu sesli anlatım konuşmamda sizlere bunları sunmaya çalışacağım. 1. Babam deli değil ama babamız Muharrem akıl hastası çıkarılmaya çalışıldı. 2. Cemal'ın aileye hiçbir katkısı yok. Tam tersine ailemize büyük zararlar vermiştir. 3. Gündüz birçok şeyi çarpıtarak anlattığından bildiğiniz birçok doğru aslında yanlış. Cemal aile üzerine çöreklenmek için tanıdık bütün akrabalarla ilişkimizi kesmeye yönelik davranış ve tutum sergilenmişlerdir. 5. Cemal ve Gündüz aile üzerinde planlı hareket ederek aileyi kontrol altına almaya çalışmışlar. Ailemizin İstanbul'a taşınması ve yurt dışına gitme meselesinin gerçeği üzerinde duracağım. Bunu biliyor muydunuz? Sonsan ile Süreyya benim sınıf arkadaşım. Zeynep Sonsen ve Süreyya Fatma ile 1990 yılının yaz ayında halk eğitimde daktilo kursuna birlikte aynı sınıfta gittik ve böylece aynı sınıfta öğrenciydik. Fatma Süreyya ile Zeynep Sonsen'in benim sınıf arkadaşı olduğumu biliyor muydunuz? Bu nedenle Zeynep Sonsen ve Fatma Süreyya aynı zamanda benim halk eğitimden sınıf arkadaşım oluyor. Bazı bilmeniz gereken şeyler. 1990 yılının sonbaharı ayında Iğdır'da aile içinde kavga çıktığında annem ve Gündüz'ün ifadeleri doğrultusunda babam Elazığ Akıl Hastanesi'ne yatırılmış. Sonradan yaptığım gözlem ve soruşturmalar sonucunda Gündüz polislere 400 TL rüşvet vermiş. Onlar da öyle bir rapor tutmuşlar ki babamı direkt Elazığ Akıl Hastanesi'ne yatırmışlar. Aklıma takılan bir soru var. Bunun Gündüz tarafından cevaplanmasını istiyorum. Gündüz kızlara yani Süreyya ile Fatma'ya üniversiteye başvuru için forum parası bulamadığını, bu nedenle buğdayı sattığını söylemişti. Ama ne hikmetse Elazığ'a kadar özel bir araba tutuyor. Polis eşiğinde babamı Elazığ'a kadar götürecek kadar parayı nereden buldu? Bunun cevaplanmasını istiyorum. Günlüğümde bu yok. Bunu günlüğüme yazarsam bu eksiklik diyecek Sayın Gündüz. Bunu cevaplamanı istiyorum. Babamın akıl hastası olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmış. Babam Iğdır'a geri gelerek Gündüz ile annemi evden çıkarmış. Öyle olunca Cemal Iğdır'a giderek Gündüz ve annemi İstanbul'a götürmüş. Aslında Iğdır'a ben gidiyordum. Çantamı almış, otogar yolunu tutmuştum. Cemal beni yoldan geri çevirdi. Kendisinin Iğdır'a gideceğini söyledi. Sonra Cemal'ın kendisi Iğdır'a gitti. Yani Cemal Iğdır'a gitmeseydi ben gidiyordum. Eğer ben Iğdır'a gidersem Cemal aile içinde konumunu kaybedecekti. Bu nedenle Cemal beni yoldan çevirerek kendisi Iğdır'a gitti. Eğer siz İstanbul'a geliş sebebinizi Cemal'a bağlıyorsanız bu yanlış bir bilgidir. Bunu biliyor muydunuz? Peki bunu biliyor muydunuz? Aile içinde çıkan bu kavganın etkilerini, izlerini kim sildi? Nasıl oldu? Bir anda Cemal plakayı adına geçirmiş. Aile içinde şiddetli kavgalar çıkmış. Daha sonra öyle bir durum olmuş ki babam Elazığ Akıl Hastanesi'ne yatırılmıştı. Peki bu aile içindeki bu kırıklığı, bu kavgayı kim sonlandırdı? Bunu biliyor muydunuz? Peki ben şimdi cevaplayayım. Aile içinde çıkan kavganın etkilerini ben kırdım. Iğdır'a giderek babamı sakin olmaya, barışmaya ikna ettim. Anlamamışlar, bir hata yapmışlar, buğdayı satmışlar, sinirlenmişsin, onlara bir şeyler söylemişsin. Onlar da sana söylemiş, gençtir, anlamıyor, delikanlıdır, ismi üzerinde. Delikanlılar biraz dik kafalı olur, kötü yollara düşer, tinercilerin eline düşer. Bu nedenle Gündüz'ü affetmesini istedim. Annem de bilmemiş, Gündüzün yalanına uymuş dedim. O zaman daha mı iyi olur? Gündüzün tinercilerin sokaklara düşmesi. Sana affetmek yakışır diyerek babamı aile içinde barışmaya ikna ettim. Sonra Zeynep Sonsen'i babamdan izin alarak İstanbul'a götürdüm. Böylece o yıl Süreyya, Taki, Naki ve babam Iğdır'da kaldılar. Ailen diğer yarısı İstanbul'a taşınmıştı. Zeynep Sonsen'i İstanbul'a ben götürdüm. Zeynep Sonsen ile İstanbul'a otobüse giderken namaz vaktinde namaz kılmak istediğimi kaptan şoföre söyledim. Kaptan şoför kabul etmedi. Sonra kazasını yaparsın dedi. Bir anda otobüsün motor kayışı kopuverdi. Ben de namazımı rahat bir şekilde kılıverdim. Zeynep Sonsen'i İstanbul'a annem için götürdüm. Anneme ev işlerinde yardım etsin diye. Camiye tek gitmesin diye. Caminin yollarını her ikisine de öğrettim. Doğru yolun sırlarını gösterdim. Zeynep Sonsen İstanbul'a geldiğinde aileye yük olmak istemedi. Çalışmak istiyordu. Ben kız çocuklarının aile için Allah-u Teala'nın bir bereket kaynağı kıldığını, bu nedenle bunu dert edinmemesini, dert etmenin doğru olmadığını söyledim. Aileye yük olmadığını, rızkını babanın eliyle verdiğini söyledim. Son sene senin için önemli olan edebini koruman. Buna öncelikli olarak dikkat etmesini söyledim. Eğer isterse üniversiteye hazırlanabileceğini, isterse dershaneye yazdırabileceğimi söyledim. Zeynep Sonsen bilgisayar kursuna yazılmayı kabul etti. Kendi imkanlarıyla evde derse çalışacağını söyledi. Ama ne yazık ki evde annem o imkanı yok etti. Başından geçen hikayelerini destanlaştırarak her gün anlatıp duruyordu. Çocuklar da annemin ballandırarak anlattığı destansı hikayelerini dinliyordu. Zeynep ile gündüz annemi dinledikçe babama kinleniyordu. Topu topuna geçmiş yılların birisinde. Babam harman sahasına su vermiş. Suyu kuruyunca da annemden çapalamasını istemiş. Olay bu. Oysa annem sanki Koçkıran köyünün tarlalarını Ağrı Dağı'na kadar her yeri çapalıyormuş gibi anlatıp duruyordu. Vedat annesini dinlemeyince de Vedat oğluna kinleniyordu. Zeynep Sonsen bilgisayar kursuna gitmeyi kabul etmişti. Ali Vedat Gündüz ile birlikte Zeynep Sonsen'i bilgisayar kursuna yazdırmıştı. Ama her ikisi de düzenli olarak gitmemişlerdi. Vedat ayrıca Zeynep Sonsen'i halk eğitime götürerek başvuruda bulundu. Zeynep Sonsen'in ismini halk eğitim müdürüne yazdırdı. 2-3 ay sonra Zeynep'i halk eğitimde ücretli öğretmen olarak göreve çağırmışlardı. Ayrıca anne Alma Bey'im ile Zeynep Sonsen'i İstanbul'da Bahçeli Evler'de Kur'an kursuna koydu. Her ikisi de burada Kur'an öğrendiler. Ayrıca Gündüz'ü akrabalardan birisinin yanına staj için yerleştirdi. Ne yazık ki Gündüz ne muhasebe staj kursuna ne de bilgisayar kursuna düzenli olarak gitmedi. Çünkü annesinin başından geçen hikayeleri o kadar çoktu ki onu dinlemekten kendisine zaman bulamıyordu. Peki bunu biliyor muydunuz? Zeynep Sonsen'in İstanbul'da kaçırılma hadisesi. Karşı taraf barışmak istediklerine dair aracılar gönderip duruyordu. Aracılardan bazıları Iğdır Belediye Başkanı Nurettin Aras, bir diğeri anne Alma Bey'imin dayısı Mirsadık Yalçın ve daha ve daha. Vedat onlara bir soru sordu. Onlara dedi ki genellikle bir kızın erkek kardeşleri yoksa o kızlar kaçırılır. Erkek kardeşi olan kızlar genellikle kaçırılmaz. Yahu bu kızın 6 tane erkek kardeşi var. Erkek kardeşlerin başlarına dert açacağından korkulur. 6 tane de dayısı var. Hele dayıları uçan kuşu indirir. Siz bu kızın kardeşlerinden hiç mi korkmadınız? Siz bu kızın dayılarından hiç mi çekinmediniz? Neyinize güvenerek bu kızı kaçırmayı göze aldınız? Bunun cevabını merak ediyorum. Verdikleri cevap. Biz Cemal'a güvendik. Cemal bizi kandırdı. Artık bilmiyorum Cemal ne vaat etmişse, hangi vaatlerde bulunmuşsa bunu bilmiyorum. O zaman onların bu sözüne inanmamıştı. 20 yıl sonra onların doğru konuştuğunu, yalan konuşmadığını delillerine ulaştım. İsteyen varsa bu delilimi anlatabilirim. Hem de ses kaydı var elimde. Ergün, Engin ve Süreyya'nın İstanbul'a gitme meselesi. Bay Akbulak ailesi, siz sanıyor musunuz ki sizi İstanbul'a ve Almanya'ya götüren Cemal? Oysa gerçekte bu böyle değil. Sizlerin İstanbul'a gelmesine vesile olan benim. Almanya'ya gitmenize vesile olan birinci derecede babam Muharrem ve ağabeyim Hacı Menderes. Taki, Naki ve Fatma Süreyya'nın İstanbul'a getirilmesi. Ben Bitlis'ten Iğdır'a gittim. Babamı ikna ettim. Babama maaşımdan para verdim. Biletlerini ve yol harçlıklarını verdim. Her üçünün de Almanya'ya bir an önce gönderilmelerini, vakit geçirilmemelerini. Çocuklar büyüyor, konsolosluğa başvurarak vize işlerinin ayarlanmasını istedim. Çocuklarım başında olmasını, karısına kızına sahip çıkmasını istedim. Keşke kavga yapmasaydınız. Olacağı çare yok. Geçmişten ders alalım, geleceğimize bakalım. Burada tarlalardan bir şey çıkmaz. Eğer yapabilirsen çocukların hayatını yakma. Onları Almanya'ya bir an göndermenin çarelerini ara. Ağabeyimle konuş. Çocuklar büyüyor. Gitsinler, dili öğrensinler. Bu arada 10 sene içinde kazanacaklarını orada çocuklar 1 ay içinde kazanacaklar. Almanya'ya gitmelerinde para harcamaktan çekinmemesini söyledim. Babam da kabul etti. Bana hak verdi. Ben babamı Fatma Süreyya, Evgin Tagi, Ergin Naki ile birlikte İstanbul'a gönderdim. Biletlerini aldım, harçlıklarını verdim. Ama yolda kimlik kontrolünde çocukların kimlikleri yanlarında olmayınca babamı kandırdığımı sanmış. Yolda bu nedenle bana sinirlenmiş. Bana olan sinirini de çocuklardan almış. Çocukları yolda azarlamış, kızmış, bağırmış. Köyde işler kaldı diye. Bana bir telefon kulübesinin telefonu açtı. Ben de hafta sonu olduğu için kimliklerini alamadığımı, çocukların kimliklerinin diploma için okulda olduğunu, haftaya kimliklerini alıp göndereceğimi söyledim. Artık İstanbul'a yerleştik. Oradaki imkanların Iğdır'dan daha iyi olduğunu, İstanbul'a giderek çocukların başında olmasını, arvadına sahip çıkmasını, kızlarının başında olmasını istedim. Köydeki işleri halledeceğimi söyledim. Ne var ne yok hepsini tek başıma yapacağımı söyledim. Babama, bak eğer baba sen İstanbul'da olsaydın kızını kaçıramayacaklardı diyerek babamı İstanbul'a gitmeye ikna ettim. Yoksa babam yoldan geri dönmek istiyordu. İstanbul'a gönderdikten sonra o yıl köydeki işleri tek başıma yaptım. Oysa babam çocukları da alarak köye giderek tarla işlerini, harman işlerini bitirmek istiyordu. Kendim tek başıma bunları yapacağımı söyledim. Eğer babamı ikna etmeseydim 1-2 yıl daha çocuklar Iğdır'da kalacaktı. Üst kattaki evimiz içindeki tüm eşyaları tek başıma aşağı kata taşıdım. Gardırobundan kanepeye, buzdolabından koltuk takımlarına kadar hepsini ben aşağı taşıdım. Sonra üst katı bir polise kiraya verdim. Daha doğrusu babamın kendisi kiracıyı önceden bulmuştu. Bir ay sonra eve yerleşecekti. Anlaşmayı öyle yapmıştık. Ben üst katı aşağı taşıyarak hazır hale getirdim. Babama verdiğim sözümü tuttum. İstanbul'da ev alma meselesi. Yahu Cemal, Gündüz ve annem İstanbul'daki evi aldıklarınızı söylüyorsunuz. Yahu Cemal, sen eğer İstanbul'daki evi aldıysan o zaman niye şoför Ufuk'un cinlerin, inlerin yaşadığı yerde yaşıyordun? Ben geldiğimde İstanbul'a bitlerin, pirelerin içinde yaşıyordum ben Cemal. O zaman niye kendi başına ev almadın? Babam evi alınca da kendinizin aldığınızı iddia ediyorsunuz. Anneme gelince, anneciğim sen böyle öğretmen miydin, doktor muydun, paran bir yerden geliyor muydu? Anneciğim sen de evin kendinin aldığını söylüyorsun. Bay Gündüz, sözüm sana. Sen de İstanbul'daki evin senin aldığını söylüyorsun. Daha sen burnunu silmeye mendil bile bulamıyordun Bay Gülüm. Bay Gündüz'üm, babam seni dışarı atacaktı. Sen çöplüklerde kalacaktın. Seni çer çöpün içinden Allah'ın lütfuyla ben aldım. Babamla barıştırdım. Ailenin başına seni geçirdim. Hatta seni babamla birlikte ev almaya memur ettim. Senin adam gibi adam olmanı istedim. Ne yazık ki senin döneminde aile içinde büyük kıtlık çıktı. Tıpkı Cemal gibi. Bu açıklığını ben kapattım. Almanya'ya ne kadar para kaçırdığını Allah bilir. Yemin ederek Almanya'ya para kaçırmadığını bir ses kaydı yaparak bana atmışsın. Oysa senin Almanya'ya para kaçırdığını ileri süren iki şahit var. Bunu ben söylemedim. Git ittifak yaptığın dostuna söyle. Kapı komşuna söyle. De ki niye iftira attın bana de. Önce o gelsin yemin etsin. Onların yalan konuşmadığını sanıyorum. Sen yemin etmişsin ama şöyle etmişsin. Üzerinde sadece 300 markla Almanya'ya gittiğini söylemişsin. Bu yemininde sanki bir hile var. Bunun için senin Almanya'ya para kaçırdığını iddia edenlerin de yemin etmesi gerekir. Hem yemin öyle olmaz. Benim yemin istediğim tarzda olur. Böyle yemin etmene gerek yok. Zaten durumun halin yerinde. Bu yemini kendi vicdanına karşı yap. Eğer vicdanın bunu kabul ediyorsa o zaman doğru söylüyorsun. Eğer vicdanın kabul etmiyorsa o zaman aynaya baktığında kendi yüzüne bakamayacaksın. Gözlerin aşağı kayacak. Aynada kendi gözüne bakamayacaksın. Bu nedenle ne söylediğimi anlamışsın inşallah. Yakında torun sahibi olursun maşallah. Babamı ikna ettim Bay Gündüz, Bay Annem, Bay Tagi, Bay Naki. Kardeşlerim, erkek kardeşlerim, abilerim. Babamı önce sizinle barışmaya ikna ettim. Daha sonra da babamı İstanbul'da ev almaya ikna ettim. Annem, Gündüz ve babamı barıştırdım. Olayın derinliğine inilmemesini, olayı tamamen kafalarından silmelerini istedim. İstanbul'da bir evin alınmasının şart olduğunu. Niye paralarımızın kiraya gitsin dedim. Babam da İstanbul'da ev almayı bir şartla kabul etti. Yazın köydeki işler için Iğdır'a gitmemiz karşılığında İstanbul'da ev almayı kabul etti. Anneme güvenmeyerek caymak istediğinde ben babama dedim ki biz bu evi İstanbul'da alacağız. Ben istiyorum ki senin elinde olsun. Aile içinde saygınlığın yok olmasın. Başımızda ol. Babam da bu yüzden kabul etti. Cemal Almanya'dan bir kuruş bile gönderdiyse söylesin. Şimdi de İstanbul'daki evimizde oturuyor diyor. Aynısını Gündüz de bana söyledi. Bire kardeş Gündüz, sen çalışmıyordun ki. Bir işin yoktu ki. Seni babamın yanına memur ettim. Babamın yanında saygınlığını korumanı istedim. Ama sen kendini babam yerine koymaya çalışıp çocukları yanlış olarak bilgilendiriyorsun. Onlara diyorsun ki Bay Gündüz duyduğuma göre Naki'ye takiye diyorsun ki İstanbul'daki evi ben aldım diyorsun. Ula be seni çöplükten ben kurtardım. Çalıştığım bir iş yoktu. Bilgisayar kursuna koydum gitmedin. Muhasebe kursuna koydum gitmedin. Taksi plakasında çalışmıyordun. Çünkü bira kardeş o çöplükten mi buldun bu kadar parayı İstanbul'da ev aldın? Bunu iddia etmiştin. Ben aldım demiştin. Hayda gel şaşırma. Sen mi aldın evi? Cemal mı aldı? Yoksa annem mi aldı? Hanginiz aldınız? Annemin çalışacak, tarlada çalışacak, çalışıp paramı biriktirmişti. Annemin rızkı babamın elindeydi. Tamam annem bunu söyleme hakkına sahiptir. Bir annedir. Diyebilir ben aldım desin. Bay Cemal hileyle bizim 20 senelik alın terimize kondun. Ben 20 yıl tarlada, bağda, bahçede çalıştım. Çobanlık yaptım. O alın terlerime kondun. Ayrıca maaşımla araba almıştım. Kandırdın onu da elimden aldın. Sonra da gidip orada burada dedin ki Vedat saftır para toplamasını bilmiyor. Sana şimdiye kadar bunun hesabını sormadıysak saygınlığının yok olmaması için bunu yaptım. Yoksa aptallığımdan değil. Sen ve Gündüz'de kendinizi bir şey sandınız. Hele yaptığınız hainliğin bedelini ödememişken kalkıp ağabeyimi ve beni azarlıyorsunuz. Hangi cüretle bunu yapıyorsunuz? Yazık olmuş sana Bay Cemal ve Bay Gündüz efendi. Bay Cemal ve Gündüz. Yani hangi cüretle kalkıp bana ilişmeye çalışıyorsunuz anlayamıyorum. Yani her yerde her insan buna cüret edemiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Cemal'ın Almanya'ya gitmesinden sonra Cemal'ın boşluğunu Gündüz ile doldurdum. Ticari arabanın üzerine Gündüz'ü çıkardım. Cemal zamanında ortaya para çıkmıyordu. İnşallah dedim Gündüz zamanında ortaya para çıkar. Gündüz'e şu üç teklifi yaptım. İstersen İstanbul'da bir şoförle birlikte ticari takside çalışabileceğini veya muhasebecilik için stajını tamamlayarak burada kendisine iş kurabileceğini ya da istediği imkanı ona sundum. Ticari oto taksinin işletme kontrol görevini tamamen Gündüz'e verdim. Gündüz sanıyor ki bunu Cemal vermiş. Oysa gerçekte öyle değil. Cemal'ın kabul etmeme gibi bir şansı yoktu. Ben Cemal'ın bir hata yapmasını bekliyordum. Bekliyordum ki bir hata yapsın. Onun topuğunu değneğe verecektim. Kırıp dökecektim. Cemal bu nedenle hata yapmamaya dikkat etti. Bay Gündüz. Cemal vekalet vermeyi kabul etmese Cemal'ın elinden plakayı babamla alacaktık. Cemal da bunu bildiği için önce kendisini sağlama almak için bize yumuşak davrandı. Kendisini dindar göstererek güvenimizi kazanmaya çalıştı. Benim de amacım Cemal'ı dine, imana getirerek Cemal'ı bu kötü amacından vazgeçirmekti. Eğer Cemal hala eski usul hımhımalığına devam edecek olsaydı ben B planını devreye sokacaktım. Cemal'ın topuklarını değneğe verecektim. Sonra mahkeme yoluyla Cemal'dan plakayı alacaktık. Yani Cemal'ı anladığı dil ile yola getirecektim. Bunun için annem büyük bir sorun ve engeldi. Annemi karşıma almak istemedim. Cemal dindarlığı ile güvenimi kazanmaya çalışırken ben de Cemal için dini imana geldi diyerek Allah'a şükrediyordum. Yani anlayacağınız Cemal'ın amacıyla benim isteklerim kesişmişti. Bu nedenle ben ona güvendim. O ise kendisine karşı güven sağlamaya çalışarak zaman kazandı. Babamdan da plakanın Cemal'dan almak için biraz zaman istedim. Ayrıca bunun için Hacı Menderes ağabeyimin onayı da gerekliydi. Ağabeyim Hacı Menderes ise Cemal'a karşı güveni vardı. Cemal'ın oto ticari plakaya el koyabileceğini sanmıyordu. Gündüz Cemal'ın kendi isteği doğrultusunda ticari oto taksinin kullanma vekaletini Gündüz'e verdiğini sanıyor. Oysa olayın aslı Gündüz'ün düşündüğü gibi değil. Cemal vermeme gibi bir şansa sahip değildi, onu buradan söylüyorum. Gündüz ticari oto takside çalışmayı kabul etmedi ama parasıyla yakından ilgilendi. Nerelere ne kadar harcama yaptığı ile ilgili bilgi vermedi. Ben de üzerine fazla gitmedim. Aile içinde sorun çıkmasını istemiyordum. Paradan daha önemlisi aile içindeki güven ve kardeşlik olduğu düşüncesindeydim. Babamı da buna ikna ederek biraz sabırlı olmasını istedim. Gündüz bilgisayar kursuna gitmeyi ve kendisini muhasebecilik dalında geliştirmeyi, bu nedenle staj yapmak istediğini söyledi. Ben de Gündüz'ü tanıdığım birçok yere götürerek şartları konuştum. Gündüz annemin halası oğlu Fahri Çakmak'ın yanında muhasebe için staj görmeyi kabul etti. Gündüz'ü onlara emanet ettim. Ama Gündüz'ün gizli bir amacı vardı. Ama Gündüz'ün gizli bir amacı vardı. Almanya'ya gitmek. Gündüz kendisini Almanya'ya gitmeye yoğunlaştırmıştı. Planlarını buna göre kurmuştu. Bu nedenle bilgisayar kursuna düzenli olarak gitmedi. Annemin anılarını dinlemeyi tercih etti. Çoğu zaman gıybete neden olan günahlara bulaşmıştı. Oysa ben kurs paralarını bile vermiştim. Zeynep Sonsen'i de kendisine uydurdu. Zeynep de bilgisayar kursuna gitmemişti. Zeynep'e isterse dershaneye, üniversite için gidebileceğini, bunun için yardımcı olabileceğimi söyledim. dershaneye yazdırabileceğimi söyledim. Benim amacım İstanbul'da kimseye muhtaç olmadan İstanbul'da tutunmak. Bu nedenle plakadan ne gelir ne olur bunun için hiçbir zaman sorgulama yapmadım. Kendi maaşımı tamamen aile için harcadım. Bunda da pişman değilim çünkü bunu Allah rızası için yaptım. Bunun karşılığını da asla aileden beklemedim. Beni üzen bir hadise benim hakkımda yalan yanlış iftiraya kaçan şeyler ile beni aile içinde değerimin sıfırlanması oldu. Ben kişisel karakterlere önem veriyorum. Bu benim adeta kırmızı çizgimdir. Bana yapılan bu hareketler beni aile içinde asileştirdi. Sayın Doktor Taki, Naki ve Fatma Süreyya, olay bu. Babam sizin Almanya'ya gitme işini hızlandırdı. Hacı Menderes ağabeyimle konuştu, konsolosluğa başvurdu. Gerekli evrak ve bilgiler Hacı Menderes ağabeyim tarafından Almanya'dan gönderildi. Hacı Menderes ağabeyim Almanya'dan istenen evrakları gönderdi. Bu nedenle Almanya'ya gitmenizde babama borçlusunuz. Hiç olmasa haftada bir babam adına Yasin suresi okuyun. Babam adına bazen Erbain'e gidin. Iğdır'da kavga çıkarma hadisesini anlatayım. İstanbul'da kavga çıkarması, Almanya'da kavga çıkarması. Deliliğinden, akıl hastası olmasından dolayı değil. Buğdayını satmışlardı. İstanbul'da ev alınanda da annemin yazın Iğdır'a gitmesi karşılığında almıştı. Babama böyle söz vermiştik. Annem sözünde durmadı. Ev alınanda babamla birlikte köye gitmek istemedi. Ben bir ara annemi razı edip gönderdim. Her ikisini barıştırdım. Ama siz 1996 yılında İstanbul'a geldiğinizde Iğdır'a gittiniz. Ve orada Meşhed'e gitme yüzünden gerginlik yaşamıştı. Babam bu kadar kişiyle nasıl Meşhed'e gidelim? Bu küçük arabada 10 kişi. Ve vermedi. Anneme dedi ki gel kal birlikte çocuklar rahat bir şekilde gitsinler. Annem ise kabul etmedi. Gitmek istediğini söyledi. O zaman iş sizin içinizden birinizin fedakar olması gerekirdi. Özellikle Taki inecekti. Abi siz gidin ben anne ve babamla burada kalayım diyecek. Hatta gerekirse babam ve annem ile köye gidip köyde tarlada yardımcı olması gerekirdi. Ben öyle yapıyordum. Hacı Menderes abim de öyle yapıyordu. Ama ne yazık ki bu geleneği Cemal ile Gündüz kırdılar. Hatta Gündüz öyle bir kırdı ki çocukluğunda tarlada çalıştığını, ahırda hayvanlara baktığını bile söylemedi. Burak tarlaya gidip yardım etmeyi o günleri tamamen kafasından siliverdi. Cemal zaten tarlada orada burada pek çalışmamıştı ki. Orada burada diye ki ben çocukluğumda çalışıyordum. Yahu size sözüm o ki babam izin vermiyordu. Bari içinizden biriniz fedakar olsaydı. Ben 1996 yılında Iğdır'a gidemedim. Sebep de Abbas Ali'nin annesi Abbas Ali'ye hamileydi. Ben gelseydim bu kavga çıkmayacaktı. Bu nedenle buradaki kavgada babamı suçlamayın. Bu yıldan sonra da babam mecburen gidip evlendi. Çünkü annem babamdan küstü ve Iğdır'a gitmek istemedi. Babamın Almanya'da kavga çıkarma meselesine gelelim. Babam Almanya'da neden kavga çıkarıyordu? Çünkü babama verilmek üzere 20 bin mark vardı. Hacı Menderes ağabeyimin televizyonun üzerinde ayrılmış orada bekliyordu. Cemal o paraya göz dikti. Bir anda birden gelip alıp cebine indirdi. Buradaki parayı kim aldı dediğinde de ses soluk çıkarmadı. Kimseye de cevap vermedi. Bilmiyorum diyerek işin içinden çıkıverdi. Cemal inşaat işinde de Cemal'ın ihanetleri çok. İnşaat işinde ailenin başına getirdik inşaatın parasıyla kendisine otomobil aldı. Ama ne yazık ki kimse demedi oğlum sen niye bu parayla kendine otomobil aldın? Otobüs satılanda da otobüsin parasıyla bir hile kurarak kendi adına geçirdi ticari plakayı. Ve Almanya'da da bu defa babama verilmek üzere televizyon üzerinde olan 20 bin mark parayı çalıvermişti. İşte babamın Almanya'da çıkardığı kavga bundandı. Yoksa babam deli değil. Duyduğuma göre Tagi orada burada diyormuş ki babamda akıl hastalığı varmış, yıkıyormuş, bağırıyormuş, çağırıyormuş. Ve kardeş kim olsa buna kızar. Hele senin bir kızın, bir çocuğun gitsin otomobilini çalsın, vursun, kırsın. Bakalım ne yapıyorsun? Babamı o hale getiren Cemal ve Cemal'ın arkasındaki annem yüzündendi. Sizin Almanya'ya gitmeniz için bayağı babam para harcadı. Ben bu sözümü babama karşı tutamadım. Babama demiştim ki babacığım çocukların Almanya'ya gitmesi için gerekli harcamalardan kaçınma. Onlar bir orada tutunsunlar bir ayda senin 10 yıllık harcamanın karşılığını verecek dedim. Oysa babam ise çocukları yani Naki'yi, Taki'yi Menderes sanmıştı. Sandı ki onlar da Hacı Menderes gibi babama para verecekti. Oysa onlar Menderes gibi çıkmadı, Cemal gibi çıkıverdiler. Babama paranın kulağını bile koklatmadılar. Bu yetmemiş gibi bir de Cemal babamı kandırarak Almanya'ya getirmişti. Villa alacağım diye söz vermişti. Cemal babamı kandırdı. Villa almadığı gibi adındaki paralarını da çekivermişti. Hele Tagi ile Nagi bu olay karşısında sessiz kalıvermişti. Kendilerini Almanya'ya götüren babam ve babamı ölüme, intihara sürükleyen Cemal. Şimdi Tagi ile Naki'ye soruyorum. Acaba siz babamız Hacı Muharrem'i mi daha çok seviyorsunuz? Ölüme sürükleyen babamın katili Cemal'ı mı daha çok seviyorsunuz? Hangisine daha çok saygı gösteriyorsunuz? Bence siz Cemal'ı daha çok seviyorsunuz. Vicdanınızı bir gözden geçirin. Cemal'a sunduğumuz imkanlar artık son bulsun. 1. İnşaat parasıyla kendisine otomobil aldı, inşaat yarım kaldı. 2. 20 yıllık emeğimizin üstüne oturdu, ticari plakayı ele geçirdi. 3. Hacı Menderes abimin evinden 20 bin markı çaldı. 4. Babamızın adından 97 bin euroyu çekti, babamı ölüme sürükledi. 5. Babam Cemal yüzünden 3 defa sinir krizi geçirdi ve beyin kanaması geçirdi. 6. Cemal daha sonra aile işlerini çıkmaza soktu. Aileye ait ne var ne yok satışa çıkmasını sağladı. Naki'yi kendisine vekil tayin etti ve oralar satışa çıkacaktı. Cemal aniden ortaya çıkacaktı. El nece bende eycene, buraları ben alıyorum deyiverecekti. Olay bu. Aile içindeki kavga, gürültü bu. Annemle arasındaki olaya gelince, annem babama verdiği sözde hiçbir zaman durmadı. Kavga yaptılar falan filan onu ben geçiyorum. Ama İstanbul'da ev alındığında annem babama söz vermişti. Babamla birlikte köye gidecek. Annem sözünde durmadı. Almanya'ya gittiğinde de babam bir şartla götürüyordu. Benimle geleceksin, benimle döneceksin. Annem söz veriyordu. Seninle geleceğim, seninle döneceğim. Ama annem Almanya'ya gittiğinde sözünü unutuveriyordu. Babamla gidiyordu. Babamla geri dönmüyordu. Oysa annem babamın eşiydi. Babam ne deseydi onu yapmak zorundaydı. Çünkü onun eşiydi. Ne yazık ki annem sözünde durmadı. Babam da sinirlendi. Cemal'ın da böyle yapması babamı hayattan kopardı. Böyle bilin sayın kardeşlerim. Ve burada Cemal'a ve Cemal'ın vicdanına sesleniyorum. Vay Cemal, senin yüzünden plakaya adına geçirdikten bir yıl içinde babam felç oldu. Bunu Hacı Menderes ağabeyim iyileştirdi. Aradan zaman geçti. Ben Almanya'ya geldiğimde babam burada bakımsız kaldı. Ben nereden bileyim senin hacı koca olduğunu biliyordum. Bir ayağın buradaydı, memleketteydi. Ne olurdu? Iğdır'a gittiğinde onun evine bir bakım yapsaydın. Oralara bir çeki düzen geçseydin. Tek bir çivi bile çakmadın. Ve babama hangi baskıları yaptınsa bilmiyorum. Ama babam bana dedi ki Cemal bana zahmet veriyor. Ben de durumu anneme anlattım. Annem dedi ki baban yaşlıdır, sinirinden söylüyor. Ben de ne bileyim öyle dudağımı büzdüm. Zaten üniversiteye girmek için hazırlık falan filan yapıyordum. O işlerle uğraşıyordum. Bir anda unuttum. Cemal'ın babama, bir gün babam bana dedi ki Cemal'a vekalet vermiş. Böyle bile bu şarttı. Cemal'ı çağırdım. Cemal sakın babamın parasını çekme. Peynir ekmekle toplamış bunu. Dedim ve gittim. Şimdi Cemal'a sesleniyorum. Vay Cemal, biliyordun ki babam felçten, ikinci felçten yeni kurtulmuş. Ve parasını da çeksen bu hiç iyi olmazdı. Ama gizliden gittin çektin. Babamı ölüme sürükledin. Hiç sende vicdan azabı var mı? Ben onu merak ediyorum. Sen o vicdanını merak ediyorum. Babam bana Cemal bana zahmet veriyor dediğinde senin topuklarını kırmadığım için pişmanım, onu da diyeyim.